Ayrım 19. Kızılderili ve Çingene. Susan McBridge. Sayfa 275. Bölüm 22. Temmuz-Ağustos 1970. Liseyi bitiren Sam Winston yaz boyunca Grey çığını çok az görebildi. Diploma törenine ailesiyle gelmişti. Üçüncü sırada oturuyordu. Sam başında kebi, üstünde cübbesiyle sahneye çıkınca Grey çığın ayağa kalktı. Onca insanın arasında gülen yüzü güneş gibi parlamıştı. Bunlar Haziran başında olmuştu. Artık Temmuz ayındaydılar. Grey çığın lise son sınıfa geçmişti. Sam de çok yakında insani yardım kuruluşlarıyla 6 aylığına Afrika'ya gidecekti. Sam saçını kesmesi için onu çiftliğe çağırmıştı. O günden beri de uğramıyordu. Gretchen'ın kendisinden kaçtığını biliyordu. Sam de aylardır ondan uzak duruyordu. Sadece arkadaş kalalım diyerek kalbini kırmasından sonra sürekli surat asmıştı. Teklifinde ısrar etmeye devam eden Gretchen onu bir defa değil birçok defa reddetmişti. Sonunda gururu bir kenara bırakıp Gretchen'ın arkadaş kalma şartını kabul etmişti. Gretchen, Patty Biggs restoranında garsonluk yapıyordu. Çalıştığı yer kasabanın dışında, kır yoluyla otobanın kesiştiği yerdeydi. Sam Patty Biggs'e gidip onun baktığı masalardan birine oturmaya karar verdi. İçerisi çok gürültülü, çok kalabalıktı. Müzik kutusunda You Don't Me Wrong şarkısı çalıyordu. Tır şoförleri bağırıp çağırıyordu. Domuz eti, sigara ve ter kokusu sinmişti havaya. Tatsız tuzsuz tavuklu sandviçini çiğniyor, Gretchen'ın sarı üniformasıyla sağa sola koşuşturmasını seyrediyordu. Yüzü ter içindeydi ve işinin bir kısmı da onu dansa kaldırmak isteyen adamları savuşturmak gibi görünüyordu. Adisyonu yırtıp masasına bıraktı Gretchen. Sam işten sonra görüşelim mi diye sordu. Kızcağız öyle hüzünlü bakıyordu ki onu biraz neşelendirmek istemişti. Bu halinin sebebi muhtemelen Anika'ydı. Babası gittiğinden beri Gretchen bütün yükü sırtlanmıştı. Çok oyalanmayız. Arabayla dolaşırız biraz. Gretchen kalemini kulağının arkasına sokup biraz düşündü. Bu gece mi? Bilemiyorum sen, bakarız. Verebileceği en iyi cevap buydu. Ama ne o gece ne de başka bir gece çıktılar arabayla dolaşmaya. Sonra bir pazartesi akşamı yemek vakti Gretchen aradı. Ağustos ortalarıydı. Sam'in Batı Afrika'ya gitmesine bir hafta kalmıştı. Parkta buluşalım mı? Sesindeki telaş Sam'i çok endişelendirmişti. Seninle konuşmam gerek. Ne zaman? Şimdi gelebilir misin? 2 saat sonra işe gideceğim. Gelirim. Kamyoneti alıp kasabaya indi. Toprak yolda mümkün olduğu kadar hızlı gidiyor. Ardında bir toz bulutu bırakarak ilerliyordu. Meydana varınca Şerif'in ofisinin karşısına park etti. Babasının yardımcılığını yapan Frank Tilby ile karşılaşabileceğini düşünmüştü. Ama Sam ne yolda ne de girip iki kolda aldığı markete Şerif'in oğluna rastlamadı. Doğruca onun ana caddeye yöneldi. Çardağı ve tören alanını geçip parka gitti. Çocuklar top oynuyorlardı. Etraf sakindi. Sadece başıboş birkaç hayvan akşam yemeği aranıyordu. Sam Gretchen'ı buldu. Bir bankta oturmuş boş boş bakıyordu. Dünyanın sonu gelmiş gibi karamsar bir ifade vardı yüzünde. Sam onun yanına ilişti. Elinde şişelerden birini uzattı. İçmek ister misin? Gretchen başını iki yana salladı ama yine de kolayı aldı. Bacaklarının arasına sıkıştırdı. Üstünde eski bir kot şort vardı. Sam onun dizindeki yara izine baktı. Cumartesi günleri çiftlikte koşturdukları, ağaçları tırmanıp korsancılık oynadıkları, en yükseğe kim tırmanacak diye yarıştıkları günler geldi aklına. Genellikle hep Gretchen kazanırdı. Kara göründü diye bağırır, darmadağınık saçları, kirpas İçindeki suratıyla bile zafer ışıklarıyla parlardı gözleri. Ama şimdi o günlerdeki gibi gamsız değildi. Yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Ne oldu? Sam kolasını yere bırakıp onun koluna dokundu. Hadi söylesene. Başım belada, çok büyük bir belada hem de. Hıçkırmaya başladı. Gözlerinin altı çökmüş, çilli yanaklarında leke gibi morluklar oluşmuş, köprücük kemikleri dışarı fırlamıştı. Son zamanlarda uyuyamadığı, belki yemek bile yiyemediği belli oluyordu. Başıma büyük bir iş açtım Sam. Nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Başkası olsa Sam'in ilk aklına gelen uyuşturucu, içki ya da hırsızlıkla ilgili bir şey olurdu. Ama Gretchen'ın o kadar kötü şeyler yapacağına inanmıyordu. Ailesinin başına ne gelirse gelsin, o hep iyi bir kız olmuştu. Kör kardeşlerine bakmış, bütün kasabanın sinir olduğu annesine katlanmış, babasından ayrı düşmüş ama yine de yüzünden o tatlı gülüşü eksik olmamıştı. Ama şimdi ağlıyordu. Ne yapmış olabilirsin ki? Sam ona sarılıp teselli etmeyi ne kadar da isterdi. Ama yanlış anlaşılmaktan korkuyordu. Zayıf anında onu kullanmaya kalktığını düşünmesini istemiyordu. Sandığın kadar kötü bir şey değildir, emin ol. Gretchen çenesi titriyordu. Başını salladı. Kötü, hem de çok dedi. Sam'in yüzüne bakamıyordu. Annemin haberi olunca neler yapacak kim bilir. Beni evden kovarsa hiç şaşmam. Gretchen acıyla iç geçirdi. Kola şişesiyle oynamaya başladı. Sonra şişeyi banka bıraktı. Çok büyük bir hata yaptım. Bunu düzeltmenin iyi bir yolu olduğunu da sanmıyorum. Sam onun affedilemeyecek kadar kötü ne yapmış olabileceğine akıl erdiremiyordu. Kovuldun mu? Bir şey mi çaldın? Annika'nın o çirkin resimlerini mi yaktın? Gretchen kederle ona baktı. Hayır, öyle bir şey değil. Son ihtimali düşünürken bile tüyleri diken diken olmuştu Sam'in. O gerzek Frank Tilby mi bir şey yaptı? Eğer öyleyse canını okurum onun. Şerif'in oğlu olabilirdi ama melek de değildi sonuçta. Sam defalarca onu sarhoş görmüştü. O halde arkadaşlarını arabayla gezdirdi yetmezmiş gibi boş bira kutularını da camlardan atıyordu. Yoksa Frank birine çarptığı sırada Gretchen de arabada mıydı? Kör değildi. Okul maçlarına arada bir takılıyordu. Gretchen'in Tilby'ye nasıl baktığının farkındaydı. Görüştüklerini tahmin ediyor ama bunu düşünmek bile istemiyordu. Sana bir şey yaptıysa Gretch, Sam yumruklarını sıktı. Hayır. Gretchen birden telaşa kapıldı. Yemin ederim Frank'in bu işe hiçbir ilgisi yok. Yaz boyunca doğru düzgün görüşmedik bile. Onun tek derdi beyzbol oynamak, sarhoş olmak ve babasıyla çalışmak. Sam ona pek inanmamıştı doğrusu. Frank'i yere yatırıp bütün dişlerini dökeceğini bildiği için yalan söylüyor olabilirdi. Yine de onun doğru söylediğini varsaydı. Banka sırtını dayadı. Dalıp gitmiş olan Gretchen'a baktı. Tilby değilse sorun ne? İçini dök de rahatla Gretch. Rahatlayabileceğimi hiç sanmıyorum. Gretchen başını önüne eğdi. Göğün mavisi yerini pembe mor renkli bulutlara bırakmıştı. Parkta köpeğini gezdiren yaşlı bir kadından başka pek kimse yoktu. Köpek adım başı durup çalıları kokluyordu. 10 dakika kadar hiç konuşmadan öylece oturdular. Ağustos böcekleri şarkılarına başlamışlardı. Uzaktan bir baykuşun sesi geldi. Sam annesinin onu merak edeceğini düşünmeye başladı. Yemeğe neden geç kaldığını soracaktı elbet. Tek kelime etmeden evden çıkıp gitmişti çünkü. Ama şu anda Gretchen annesinin azarlamasından çok daha önemliydi. Hamileyim Sam. Ne? Bir an yanlış duyduğunu sandı. Ne dedin sen? Hamileyim. Sam hala inanamıyordu. Kalkıldığı bankta doğrulup Gretchen'a döndü. Başı önündeydi, Sam'e bakamıyordu. Ama o Gretchen'ın karnına bakıyordu. Her zamanki gibi zayıftı, yanılıyordu mutlaka. Bu doğru olamazdı. Hayır, olamaz. Adetim gecikti dedi Gretchen ağlamaklı bir sesle. Washington'a gittim ve test yaptırdım. Hata yok Sam, bebeğim olacak. Bir test daha yaptır. Sam doğru düzgün düşünemiyordu. Beyni de kalbi de durmuştu sanki. Gökyüzü gibi onu da içi kararmıştı. Belki test yanlış çıkmıştır. Ben yarın seni götürürüm. Yeniden yaptırırız. Hayır. Gretchen saman sarısı saçlarını kulaklarının arkasına attı. Elleri titriyordu. Yeniden yaptırmaya gerek yok. Ağlamaya başlamıştı. Hata falan da yok. Bir halt yedim. Şimdi de bedelini ödüyorum. Nasıl oldu bu? Sam'in sesi titriyordu. Göğsü paramparça olmuştu sanki. Aptallık ettim işte. Kazara oldu. Gözlerini sildi. İşler çok yoğundu. Ayaklarım mahvolmuştu. Aylardır düzgün giden tek bir şey bile yoktu. Ne Annika'yla ne de senin ne diyeceğinden emindi Sam. Ama Gretchen hiç kimseyle diye bitirdi lafını. Restoranına gelen o çocuk bana çok iyi davrandı. Çok kibardı. Diğer müşterilere hiç benzemiyordu. Gretchen suratını ekşitti. Derin bir nefes aldı. Arkadaşları gitti. Ama o benim çıkmamı bekledi. Onunla çıkmayı kabul ettim. Çünkü beni güldürüyordu. Bütün yaz hiç eğlenmemiştim. Çok çalışıyordum. Bütün paramı Annika'ya veriyordum. Nasıl olduğunu anlamadım bile. Oldu işte. Başını önüne eğip ağlamaya başladı. Öylesine bir şeydi sadece. Sam gözünü kırpmadan ona bakıyor. Nefes bile almıyordu. Öylesine bir şey ha. Ay pardon, ayağım kaydı. Oğlunun üstüne düştüm. Bebeğimiz oldu. Kahretsin, kahretsin. Sam daha fazla dinlemeye tahammül edemedi. Gretchen'in ağzından çıkan her söz onu öldürüyordu. Susmasını söyledi. Gözlerini kapattı. Elini bankın sırtına koydu. Parmaklarına kıymıklar batıyordu. İçi öfkeyle kabarmıştı. Kapkara bulutların toplanmaya başladığını gördü. Kalbinin atışlarını yavaşlatmaya, kasabanın altını üstüne getirmeye çalışıyordu. Neden Gretchen? Neden? Nasıl yapabilmişti bunu? Nasıl izin vermişti? Saf değildi. Gretchen'ın onu sevdiğini biliyordu ama aşık değildi. Sam'in onu sevdiği gibi sevmiyordu ama yine de günün birinde birbirleri için yaratıldıklarını anlar diye ummuş, hep bunu hayal etmişti. O gün geldiğinde Gretchen onun olacaktı. Evlenecekler, çocukları olacaktı. Başka birinin çocuğunu mu doğuracaktı şimdi? Boynundaki dedesinden miras kalan kolyenin turkuaz boncuklarına dokundu. Keşke şu anda duyduğu her şeyi unutacak kadar güçlü olsaydı. Ama olmadığını biliyordu. Gretchen'ın anlattıklarını ruhuna işlemişti bir kere. Ne yapacağım ben? Dedeciğim, bana yardım et. Rüzgar yaprakları çimenleri savurmaya başladı birden. Havada bir şeyler vardı kulağına fısıldayan. Gretchen'ın saçları uçuştu. Yüzüne yapışanları çekmeye bile kalkışmadı. Sam de hiç dokunmadı. Benden nefret ediyorsun değil mi, dedi Gretchen fısıldar gibi bir sesle. Sam onu duymadı bile. Gretchen onun yanağına dokununca irkildi. Yere koyduğu şişeye bir tekme attı. Seni anlarım diye ayağa fırladı. Gretchen, benimle görüşmek istemeyebilirsin. Seni hüsrana uğrattım. Herkesin yüzünü kara çıkarttım. Sam onun söylediklerine karşı çıkamıyor, onu teselli edecek bir söz bulamıyordu. Onu bu kadar derinden yaralayacak bir şey yapmamalıydı. Anlıyorum tabii. Senin yerinde olsam ben de kendimden nefret ederim. Peki, hoşça kal o zaman Sam. Sana iyi yolculuklar dilerim. Gretchen başını önüne eğip ona sırtını döndü. Sam şimdi gitmesine izin verirse onu bir daha asla göremeyeceğini anladı o anda. Bu da ikisinin sonu demekti. Gretchen bırakamadı. Onu artık sevmediğine, tamamen unuttuğuna inanmış bir halde bırakıp Afrika'ya giderse kendini asla affetmeyecekti. Ne kadar acı verirse versin yapması gereken şeyi biliyordu. Fırlayıp peşinden koştu. Onu bileğinden yakaladı. Bekle. Ağlamak üzereydi. Beni böyle bırakamazsın. Gretchen dona kalmıştı. Sam yapabileceği tek şeyi yaptı. Bir zamanlar sana bir söz vermiştim. Seni hiç bırakmayacaktım. Sözümün arkasındayım ve bu işi çözmek için yapmam gereken bir şey varsa söyle. Ne istersen yaparım. Gretchen'ın nemli gözleri karanlıkta parlıyordu. Ah Sam, ne istersen Gretchen, ne gerekiyorsa. Gretchen onun elini sımsıkı tuttu. Bırakmadan önce kederle gülümsedi. Sadece teşekkür ederim demişti. Teklifini o gün geri çevirmişti. Yıllar yıllar sonra, iş işten geçtikten sonra bu teklifi kabul ettiğini bilmeyecekti. Bölüm 23. Ağustos-Eylül 1970. Sam Batı Afrika sahilindeki kasabaya vardığında evini özleyecek, hatta Gretchen'ı düşünecek zaman bulamadı. Valizine hurdası çıkmıştı, kapasa dolu cipe attı. Sonra yakın bir yerde kurulmuş mülteci kampına kadar hayatının en uzun yolculuğunu yaptı. Şoför cipe 4 erkek bir de kadın almıştı. Kucak kucağa gidiyorlardı. Bunaltıcı bir sıcak vardı ve yollar Walnut'un için toprak yollarından bile daha tozluydu. Bir sürü kontrol noktasında durmak zorunda kaldılar. Ter içinde kızgın suratlı militanlar tarafından kontrolden geçirildiler. Limanın gelin gibi salınan palmiyeleri ve ona klimalı ofiste çalışması için ısrar eden kurum müdürü çok uzakta kalmıştı. Çölün ortasındaydılar artık. Sınıra yaklaştıkça minik beyaz noktalar çarpıyordu gözüne. Çok geçmeden bu noktacıkların çadırlar olduğunu anladı. Böylece belki yüz binlerce çadır vardı. Her yer insan kaynıyordu. Karınca sürüsü gibiydiler. Çoğu kuyrukta bekliyordu. Kimi su almak, kimi kaybolan ailesini bulmak için. Geri kalanında ilaç kuyruğuna girmişti. Yanında oturan siyah tenli kadın "Tanrım" diye mırıldandı. Adı Colin'di. Muazzam büyüklükteki mülteci kampına bakıyordu. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. 5 kişi bu işin altından nasıl kalkacağız? Ya da kalkabilecek miyiz, dedi kızıl saçlı adam. Onun da adı Brett'ti. Üniversitede kaydını bir dönem dondurup buraya gelmişti. Ama çoktan pişman olmuşa benziyordu. Cip uygun bir yerde durdu. Hepsine inmelerini, valizlerini almalarını söylediler. Çadırlarını nasıl bulacaklarını üstün körü anlattılar. Sam bir şey soracak oldu ama şoför çoktan cipine atlayıp kaçmıştı bile. Karşılama komitesi nerede, dedi Colin. Etrafına bakınıyordu. Sırt çantasının ağırlığı altında omzu çökmüştü. Siyah beyaz her renkten bir kalabalık etrafını çevirdi. Sam içlerinde birkaç köpek ve keçi gördü. Gençlik Bakanlığı'nın çadırları ne tarafta diye sordu gelip geçenlere. Kimi sağı kimi solu gösteriyordu. En iyisi bir yöne karar verip gidelim dedi Colin. İyi de hangi yönü seçelim? Sam bir işaret, yolunu gösterecek bir ok işareti aranıyordu ama bulamadı. Öbürleri nerede? Colin parmak uçlarında yükseldi. Brad'e ve onlarla birlikte gelen iki kişiye bakındı. Bilmiyorum dedi Sam. Sırt çantasının saplarını tutmuş Brad'in kızıl kafasını arıyordu. Ama bakınıp dururken gürültünün ve alışık olmadığı kokular yüzünden kafası iyice karışmıştı. Colin'i de kaybetmişti. Bir an telaşa kapıldı. Korkudan boğazına bir ateş düştü. En yakındaki kamyonun yanına gidip imdat diye bağırmak istiyordu. Yenisin galiba dedi bir ses arkasından. Şaşkına döndün değil mi? Yolumu bulmaya çalışıyordum. Sam karşısında duran 20'li yaşlarındaki kadına baktı. Üstündeki beyaz gömlek leş gibi olmuştu. Kotu ise daha beterdi. Kadın dimdik gözünün içine bakıyordu. Hepimiz yolumuzu bulmaya çalışıyoruz diye sırıttı. İşleri sahildeki havalı ofislerinden yürüttüklerini söyleyen temiz kıyafetli heriflere dikkat et. Pislikler. Yolu asıl bilen onlar. Biz de sadece yolumuzu kaybediyoruz. Ya da aklımızı. Anlıyorum. Sam onun açık sözlü tavırlarını sevmişti. Güzel bir kadın değildi. Uzun boylu, keskin hatları olan, saçlarını oğlan gibi kestirmiş, koca burnu biriydi. Dişlerinin arası da açıktı. Ama duruma hakim bir havası vardı. Adım Sam Finston diye elini uzattı. Missouri'nin Walnut Ridge kasabasından geliyorum. Ben de Kate dedi kadın, lafı uzatmadan. Peşimden gel Missouri. Seni bir an önce yerleştirelim de bir işe yara. Kadın yola koyuldu. Asık suratlı, toprak renkli üniformalı adamların parlak renkli bezlere sarılmış, çocuklarını çekiştire çekiştire götüren kadınların yanlarından geçtiler. O kadınlardan biri Sam'in koluna yapışıp anlamadığı bir dilde bir şeyler söyledi. Kate yavaşça kadının elini çekti. Ona cevap verdi. Kadın başını sallayıp uzaklaştı. Burada durum içler acısı. Çok şey kaybettiler. Sadece evlerini değil, babalarını, kardeşlerini, kocalarını, oğullarını da. Ama ne derler bilirsin. Savaş cehennem demektir. Burası da cehennemden farksız. Neyse işte yeni evin burası Missouri. Kate çadırın kapısında durdu. Bir şeye ihtiyacın olursa kendin hallet. Beceremezsen de bana gel. Sırıtarak Sam'e baktı. Teşekkür ederim dedi Sam. Kadın hafifçe ona el salladı. Kalabalığa karışıp kayboldu. Sam çadıra girdi. İçeride bir düzine karyola vardı. Çoğunun üstüne eşyalar konmuştu. Boş bir karyola bulup yerleşti. Yatağın üstünde bir battaniye ile cep incili vardı. Sam çantasını yere bırakıp kendini yatağa attı. Başını ellerine ovuşturdu. Ne yapacağını düşünüp dururken içeri iki adam girdi. Yeni gelen gruptan mısın? Sam başını salladı. İyi bizimle gel. Propaganda yapacaksın. Sam'in kısa sürede öğrendiği gibi bunun sanat ya da politikayla bir ilgisi yoktu. Aksine yığınlarca evrak işi, mültecilere ait sonu gelmeyen listeler vardı. Sam'i Theo adında 12 dil konuşabilen bir adamın yanına vermişlerdi. Yerinden yurdundan olmuş ailelerle ilgili bilgi toplayıp Sam'e tercüme etmekti görevi. Sam ise elinden geldiği kadar hızlı bir şekilde her şeyi not alıyordu. Akşam olduğunda yorgun, ter içinde ve aç oluyordu. Akşam yemekleri pirinç, kuru fasulye, ekmek ve biradan ibaretti. Uzanıp biraz uyumaya çalışırken çadır arkadaşlarının bir bir ortadan kaybolduklarını fark etti. Dua ayini vardı da onun mu haberi yoktu? Ertesi gün Theo'ya neler olduğunu sordu. Şaka mı yapıyorsun sen dedi gülerek. Burada birer kılınca anlarsın. Bir kadına dokunmak için can atarsın. Bağlanacak birini bulamazsan yarasa boku gibi kalırsın buralarda. Sonunda da delirirsin. Ama sen kızlarla buluşma görevine katılmamıştı. Yalnız kalmaktan sıkıntı duymuyordu. Kendini kimsesiz biri gibi hissetmeye başlaması bile canını sıkmazdı. Buna alışkındı. Zaten hiçbir zaman çok fazla arkadaşı olmamış, kimseyle tam anlamıyla güvenememişti. Gretchen hariç. Ayrıca kampta kulaklarını dolduran, bilmediği bir dilde bağırışıp çağrışlar, konuşmalar, haykırışlar arasında geçirdiği ilk iki haftadan sonra yalnızlığın keyfini çıkarmaya başlamıştı. Yanında getirdiği Hemingway'in Güneş de Doğar kitabını alıyor, sayfaların arasına Gretchen'in fotoğrafını çıkarıp seviyor, yumuşacık tenine bukle bukle saçlarına dokunduğunu hayal ediyordu. Sanki yabancı biriydi. Bambaşka bir dünyaya aitti ve Gretchen geri bıraktıklarını hatırlıyor. Sam bunlarla avunuyordu. geride bıraktıklarını hatırlatıyor. Sam bunlarla avunuyordu. Uzun günler kısa zamanda rayına oturmuştu. Sabah erkenden kalkıyor, elle kazılmış pis kokulu sineklerle dolu helaya gidiyor, önüne ne konduysa yiyor, kuyrukta bekleyenlere su dağıtıyor, kayıp ailelerini arayan mürtecilere yardım ediyor, ilaç ve sabun veriyor. Evlerinden ayrılmış bu binlerce insanın hayatını kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yapıyordu. Sam, geldiği yerde ihtiyacı olandan fazlasını istememeyi öğrenmişti. Kamptaki mültecilerin çaresizliği ona çok dokunuyordu. Susuzluktan, kötü beslenmeden göbekleri çıkmış bu çocuklara alışmaması gerektiğini biliyordu. Onların acılarını dindirmek için elinden geleni yapmış ama bunları bir türlü yeterli bulmamıştı. Kamptaki geçirdiği iki ayın sonunda bir gün Theo'ya "Su neden bu kadar az?" diye sordu. "Kaynaklar kurudu. Sen de biliyorsun. Daha çok kuyu kazmamız gerek. Eskiden şu bayırın orada bir göl varmış. Ama buralara asırlardır yağmur yağmıyor. Bu yüzden gölün yerinde kupkuru bir krater var şimdi. Çok fena, evet." Sam düşündükçe çılgın fikri kafasına yatmaya başladı. Aslında o kadar da çılgınca bir fikir değildi. Annesinin Hank Littlefoot'un yağmur yağdırdığı hikayeleri doğruysa, hava olaylarını yönetebilme yeteneği Sam'e de geçtiyse neden kullanmasındı ki? Denemekten bir zarar gelmezdi. Sam hep başkalarının farklı olduğunu biliyordu. Sam hep başkalarından farklı olduğunu biliyordu. Çocukken bile onu gökyüzüne bağlayan bir şeyler hissederdi içinde. Hava değişimlerine karşı çok hassastı. Duygularının güneş, gökyüzü ve rüzgar üzerine tuhaf bir etkisi olduğunu anlamıştı. Öfkeli ya da üzgün hissettiğinde, hayal kırıklığına uğratıldığında gökyüzü de sinirleniyor, rüzgar bulutları sürüklüyor, şimşekler çakıyor, sağanak başlıyordu. Sam derinlerdeki o hisleri geri çağırıp yağmur yağdırabileceğini düşündü. O gece denemeye karar verdi. Başaramayabilirdi ama denemiş olacaktı. Kampta geçirdiği süre içinde Sam dikkat çekmeden ortadan nasıl kaybolacağını öğrenmişti artık. Gecenin en karanlık, kampın en sessiz anında matarasını alıp çadırdan dışarı çıktı. Sigara ateşlerinin ateş böcekleri gibi yanıp söndüğü koruma istasyonuna doğru ilerledi. Kampın sınırlarından çıkıp 1 kilometre kadar yürüdü. Eskiden gölün bulunduğu yere geldi. Ne yapacağını tam olarak bilemiyordu ama bulacağından emindi. Ay ışığı altında koca krater çukuru uzanıyordu. O kadar büyüktü ki ucu görünmüyordu. Derin bir nefes aldı. Dimdik durarak muazzam büyüklükteki çukura baktı. Durduğu yerden çatlak toprağı görebiliyordu. O kadar çok çatlak vardı ki sanki dev bir toprak çanak kırılıp yerlere saçılmıştı. Nereden başlayacaktı? Sam yağmur yağdırma töreniyle ilgili hiçbir şey bilmiyordu. Okunacak dualar, dans figürleri gibi şeyler hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Yere oturdu, bağdaş kurdu. Sol elini bacağına koydu. Sağ eliyle de kolyesini tuttu. "Dedeciğim, ben geldim. Samuel Henry. Yağmur yağdırıp bu çukuru suyla doldurmama yardım eder misin? Su yok diye insanların hastalanıp ölmelerine dayanamıyorum." "Evet, artık başlayabilirdim." Gözlerini kapattı. Boynundaki boncukları ovalayarak "yağmur yağsın, yağmur yağsın, yağmur yağsın" diye tekrarlamaya başladı içinden. Yorgunluğun da etkisiyle uykuyla uyanıklık arasında bir yerlerde kaldı. Uyandığında ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordu. Başı dönüyordu. Dudakları çatlamış, boğazı kurumuştu. Matarasına uzanıp su içti. Gökyüzüne bakınca parlayan yıldızları gördü. Kahretsin, olmamıştı. Sadece yorulduğuyla kalmıştı. Canı sıkkın bir vaziyette kalktı. O kadar uzun süre bağdaş kurmaya alışkın olmayan dizleri ağrımıştı. Tutulan kaslarını esnetti, kollarını göğe doğru uzattı. "Vazgeçmeyeceğim, yeniden deneyeceğim" diye fısıldadı. Tam geri dönecekti ki yüzüne düşen ilk damlayı hissetti. Hayal görmediğinden emindi. Göğe baktı, bulutlar toplanıyor, yıldızları kapatıyordu. Tozlu toprak damla damla ıslanmaya başladı. Çok geçmeden şiddetli bir sağanağa çevirdi. "Teşekkür ederim dede" diye bağırdı Sam. Kuru toprağı döven damlaların gürültüsü arasında Hank'in onu duymasını umut etti. Koşarak kampa döndü. Herkes çadırından dışarı çıkmış, başlarını göğe kaldırıp kollarını uzatmış, sanki ömürlerinde ilk kez yağmur görüyorlarmış gibi kahkahalar atıyorlardı. Gurbetteki evine yaklaştığı sırada sıçana dönmüş bir halde dolaşan Kate'i gördü. "İnanabiliyor musun?" diye Sam'e sarıldı Kate. Hayret bir şey, mucize gibi. Sen bu enerjiyle onu kendine çekip sımsıkı sarıldı. Arzuyla öptü. Kate gülümseyerek onun elini tuttu, çadırına götürdü. Sabah uyandıklarında yağmur hafiflemişti. Altı ayağımaz artık dedi Kate. Ayakkabılarını giydi ama Sam yağacağını biliyordu. İki hafta sonra krater çukuruna yeniden gitti. Dikkatli olması gerekiyordu. Yağmur çok fazla yağarsa kampı sel basabilirdi. Her gün yüzlerce kişinin gelmeye devam ettiği bu kampı tehlikeye atamazdı. İlk seferinde ne yaptıysa ikinci denemesinde de aynı şeyleri yaptı. Kreterin kenarına oturup ortalığın sessizleşmesini bekledi. Kolyesini avucuna alıp dedesinin yardımını çağırdı. Aynı sözleri tekrarladı. Yağmur yağsın, yağmur yağsın, yağmur yağsın. Transa geçene kadar devam etti. Sonra yüzüne düşen damlalarla gözlerini açtı. Ayağa kalktı, sendeledi. Çok zayıf hissediyordu kendini, başı dönüyordu. Bu hali onu çok şaşırtmıştı. Ayakta bile duramıyordu. Kafası karışmış. Nerede olduğunu, nasıl geri döneceğini çıkaramıyordu. Yağmur topraktaki çatlak izlerini yıkadı. Sam tamamen şans eseri şafak sökerken çadırını buldu. Kendini yatağa atıp bilincini kaybetti. Ertesi gün gözlerini açtığında hastane çadırındaydı. Doktorlar ona virüs kapmış olabileceğini, bu yüzden güçsüz kaldığını söylediler. Dinlenmesi gerekiyordu ama Sam dinlemedi. İki hafta sonra yine aynı yere gitti. Kraterde su birikmeye başlamıştı. Ay bu gece daha da parlaktı. Sam karanlıktaki gölgelere baktı. Sanki birileri onu izliyordu ama ortalarda kimse yoktu. Yere oturup her zamanki törenine başladı. Krateri suyla doldurup göle çevirene kadar bunu yapacaktı. Bedeni ve aklı zarar görse de. Kendini daha yaşlı hissediyor, kemikleri ağrıyordu. Yağmur yağsın, yağmur yağsın, yağmur yağsın. Kendine geldiğinde yerde yatıyordu. Kalkacak hali yoktu. Gök delinmişti sanki. Gök gürlüyor, şimşekler çakıyordu. Sam'in çok yakınına bir yıldırım düştü. Avuçları yandı. Acıyla ayağa kalkmaya çalıştı. Biraz gittikten sonra yine düştü. Sesler duyuyordu. Anlamadığı bir dilde konuşuyorlardı. Sonra kendinden geçti. Ertesi gün uyanabilmişti ancak. Onu Theo bulmuş, kampa geri getirmişti. Çok kötü görünüyorsun. Yaşlı adamlara dönmüşsün dedi Theo. Sam günlerdir baygın yatıyordu. İyi değilsin Missouri dedi Kate. Yatağın ayak ucunda oturuyordu. Aynaya baktın mı son zamanlarda? Kate küçük bir ayna bulup ona verdi. Sam kendini tanıyamadı. Saçları sakalları ağarmıştı. Hastaneye yatman gerek. Buradan gitmelisin. Sam onu hiç bu kadar endişeli görmemişti. Ama gidemezdi. Daha zamanı gelmemişti. Gücünü toplayıp göle geri gitmesi 3 hafta sürdü. Bir kez daha dedi kendi kendine. Sonra bırakacaktı. Krater yarı yarıya dolmuştu. Biraz daha dolarsa kampa aylarca yetecek kadar su sağlamış olacaktı. Attığı her adımda acı çekiyordu. Dişlerini sıkarak yere oturdu. Törene başladı. Ama törenin tam ortasında dedesine seslenip dua etmeye başladığı anda yalnız olmadığını anladı. Gerillalar etrafını sarmıştı. İçlerinden biri tüfeğinin kabzasıyla Sam'i dürttü. Yüzü koyun yere yatırdı. İşte bu dedi bir ses. Yağmur yağdıran adam bu. Zayıf ve güçsüz haline rağmen başının belada olduğunu idrak edecek durumdaydı. Fısıldayarak dedesini yardıma çağırabildi sadece. Bir sesin kulağına evinin yolunu bulana kadar güçlü olmak zorundasın diye fısıldadığını duydu. Ama ayak sesleri ve tüfek sesleri arasında fısıltı kayboldu. Ayağa kalk. Askerlerden biri çelik burunlu botuyla sırtına bastı. Kalk, yürü. Ama Sam hareket edemeyecek kadar yorgundu. Yarı ölü gibiydi. Zinde, umutlu dolu bir halde Warnut için ayrılan o delikanlı değildi artık. Tek istediği reddedilmiş kalbinin acısını unutturacak iyi bir şeyler yapmaktı. Kalk dedim. Öfkeli eller onu tutup çekiştirmeye başladılar. Sam'in acıdan ağlaması umurlarında bile değildi. Gerillalar onu savaş esiri gibi kaçırmış, hayatını elinden almış, onu sonuna kadar kullanmışlardı. Ta ki Sam Winston artık kim olduğunu bile bilmeyene kadar. Gerçek, gerçek nadiren saftır ve hiçbir zaman basit değildir. Oscar Wilde. 19. ayrımın sonu. Sayfa 297.